Ayrım 51. Hırsızlar Cumhuriyeti. Scott Lynch. Sayfa 473. 10. Kısım. Üst katlarda gerçekleştirdikleri çalışmalar ikinci gecede en az ilki kadar iyi gitti. Çatı bahçelerinde ve bakımlı ardıvaz damlarda sessizce kol gezerek ve bacalarla korkuluklardan siper alarak Johnston'ın barınağını çevreleyen bloğu gece yarısından hemen sonra taradılar. Karşılaştıkları herkes Sabeta'nın hesabına çalışmıyordu. Terasının bir köşesine sinmiş sarhoş bir kadın küçük bir resme bakarak hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sessiz, sedasız hareket eden ikilinin farkına bile varmadı. Birkaç bahçe ileride sarmaş dolaş vaziyette yatan iki kıvrak delikanlı da aynı şekilde meşguldü. Locke çıkarttıkları giysilerin o kadar yakınından geçti ki istese ceplerini yoklayabilirdi. Fakat kapıldığı sempati duygusu bu dürtüsünü bastırdı. Mutlu aşıklara fenalık yapmak kendi umutlarını söndürecek zalim bir adalete davetiye çıkarabilirdi. İlk meşru hedefleri onlara hazırlıksız yakalandı ve eşyaları işine açıkça ortaya koymaya yetti. Adam şehrin gölgelerine karışmak için ideal olan alacalı gri kahverengi bir pelerin takıyor, katlanır bir dürbün taşıyor ve saklanma yerinin yanında soğuk bir yemeğin artıkları duruyordu. Jean onu anında yüzüstü yere yapıştırdı ve üstüne oturarak zavallıcığın kollarını arkasına büktü. Locke adamın başının yanında diz çökerken Jean'la beraber eski tehditkar ses, sessiz kaba kuvvet oyununu ne kadar kolay benimsediklerine şaşırmadan edemedi. "Bağırmaya kalkarsan," diye fısıldadı Locke, "kollarını koparırız. Sonra birini boğazına, diğerini de kıçına sokup seni şişe geçirilmiş bir et parçasına benzetiriz. Justin'ın hanını kaç kişi birden gözetliyorsunuz?" "Bilmiyorum," diye tısladı adam. Locke yabancının başının arkasına vurarak yüzünü çatı kiremitlerine çarpmasına neden oldu. Darbesi sert olmakla beraber çok güçlü değildi. "Buna değmez," dedi Locke. "İşvereninin senden ölüm kalım sadakati bekleyecek hali yok. Ama ona bir mesaj göndermiş olmak için canını çok fena yakmaktan çekinmeyiz."
"Bir kişi daha var," dedi tutsakları öfkeyle. "En azından bildiğim kadarıyla, belki de daha fazladır. Bu korkuluğun ilerisine bakın. 4 sıra aşağıda, eczanenin damında. Orada bir yerde olacak. Yemin ederim tüm bildiklerim bu kadar."
"Yeterli," dedi Locke. Ardından hançerini çekti ve adamın pelerinini şeritler halinde kesti. Sabeta'nın casusunun ağzını ve elini, ayağını sıkıca bağladıktan sonra da adamın sırtını sıvazladı. "Canını sıkma. Tüm dostlarını tahliye ettikten sonra içlerinden birine bir ipucu bırakırız ve gelip seni buradan alırlar. İşimiz birkaç saatten fazla sürmez. Aptalca bir şey yapma." İkinci casus tıpkı söylendiği gibi eczanenin çatısına çömelmiş bir vaziyette bekliyordu. Fakat bu seferki biraz daha dikkatliydi ve onları çekili bir sopayla karşıladı. Bunu usturuplu bir itiş kakış takip etti. Locke adamın bacaklarına yapışırken rakibini öldürmekten kaçınan Jean da onunla güreşip silahını düşürmeye çalıştı. Adamın mücadele ruhu öyle güçlüydü ki onunla iki çift laf edemeden önce onu bayıltmaları gerekti. Yaklaşık 10 dakika sonra mahalledeki turlarının sonuna yaklaşırlarken üçüncü ve muhtemelen son bir gözcü daha buldular. Neyse ki bu da en az ilki kadar tedbirsizdi. "Tüm dostlarının icabına bakıldı," dedi Jean neşeyle. Adamı ceketinin yakasından tutup binanın arka sokağa bakan tarafından sallandırırken, "Şenlik piliçleri gibi bir güzel paketlendiler."
"Tanrılar aşkına ahbap, bu kişisel bir şey değil," diye sızlandı adam, gözünü 4 kat aşağıdaki gölgelerden ayırmadan. "Sadece kahrolası işimizi yapıyorduk."
"Başka bir iş bulun," dedi Locke. "Bu en dost canlısı halimiz. Bir dahaki sefere bu civarda sürten casuslar yakaladığımızda onları sakatlayacağız. Burası artık Cartain değil. Siktir git ve evine dön. Adında bağımsız bir devlet."
"Ama..."
"Aşağıdaki şu sokağa iyice bir bak," dedi Locke. "Seni damdan aşağı attığımızda o soğuk sert taşların nasıl bir his vereceğini hayal et. Buralara tekrar dönecek olursan kanat taksan iyi edersin. Şimdi dostların her zamanki yerlerinde bağlı yatıyorlar. Onları topla ve buradan defolun.
Önce biraz konuş.
Kulaklarındaki köpek bokunu çıkarıp at seni gidi beyinsiz ceset osuruğu diye omurdandı Jean. Sana söyleneni mi yapmak istersin yoksa o parke taşlarını öpmek mi?
Anlaşıldı ki adam ona söyleneni yapmak istiyordu.
11. kızım. Zincirin bizi ne berbat bir hale düşürdüğüne hiç kafa yordun mu? Tanrılar aşkına Loke birasının genzine kaçmasını zar zor önleyebildi. Yoksa kafan mı kıyak?
Hiç de bile.
Sabeta savını desteklemek için bardağını havaya kaldırıp birkaç saniye hareketsiz tuttu.
Bazı meselelerin gelişim şeklinden hüsran duyduğunu anlıyorum dedi Loke. Sana kulak verdiğimi biliyorsun.
Biliyorum.
Bazı konularda sana hak verdiğimi de biliyorsun. Ama zincir cömert bir adamdı, cömert ve şefkatli. Kusurları ne olursa olsun.
Benim kastettiğim o değil. Zincir bir ailesi olsun istiyordu. Hem de tüm kalbiyle bunu hiç fark ettin mi?
Elbette ama bunun bir kabahat olduğunu hiç düşünmedim.
Genellikle bir çeteden çok bir aileye sahip olmak istediğini düşünmüşümdür.
Az önce de dediğim gibi...
Bizim mesleğimizde vicdan bir yüktür.
Sabefa yarısı dolu bardağının kehribar sarısı derinliklerine dalıp gitti.
Kendini kandırma, zincir bizi birbirimize bağladı. Hatta Kalo ile Galdo'yu bile ruhları şad olsun.
Çoğu kez çükleriyle geri kalan zamanlarda da taşaklarıyla düşünmelerine rağmen onlar bile temelde şefkatli bir mizaç kazandılar.
En nihayetinde zincir hepimizin bir güzel ağzına sıçtı.
Kara Zambak nişanında yaşanan simyasal felaketten sonraki gece çıktıkları ikinci akşam yemekleri, Şen Abare'de yani bahçeleri ve lakeli mahremiyet paravanları bile eksik olmayan üstü kapalı bir lokanta mavnasındaydı. Mavna atacan köprülerin tuhaf müziği altında yavaşça yüzerek Cartier'in merkezinden geçmiş, sonra da Ponta Corbessa'nın hemen önünde durup Amatel'e demir atmıştı. Gökyüzü kararırken ve simyasal küreler teker teker yanarken küçük tekneler diğer müşterileri kıyıya götürüp getirmişse de Loke ile Sabeta tüm bu süre zarfında Mavna'nın kıçındaki masalarından kalkmamıştı.
Gölgeler tepesinden çıkmış birinden böyle sözler duyduğuma inanamıyorum dedi Loke. Yoksa orayı mı tercih ederdin? Dayak yiyip aç bırakılmayı, belki de hırsız başının keyfi çattığı zaman orada burada düzülmeyi.
Tabii ki ha.
Sabeta, sana nedenli saygı duyduğumu biliyorsun fakat zincir şans eseri bizi seçtiğinde nasıl bir cennete düştüğümüzü göremiyorsan o birayı derhal elinden bırakmalısın.
Yaşantımızdaki rahatlığa ve eğitime hayıflanmıyorum. Zincir dört dörtlük bir aile reisiydi bir konu hariç. İçimize mülayimlik aşıladı ve bizi bunun için asla bedel ödemeyeceğimize inandırdı.
Yani sence daha zalim mi davranmalıydık? Etrafımızdaki diğer her çete gibi davranıp kan kokusu almış köpek balıkları misali birbirimizi sırtından bıçaklamaya hazır mı olmalıydık?
Ne gibi fikirlere kapıldım bilmiyorum ama bize aşıladığı şey bir zafiyet değil, sadakattı ve sadakat çok güçlü bir silahtır.
Senin böyle düşünmek gibi bir lüksün var.
Ah yine mi bu konu? Jean'ı kastediyorsun değil mi?
Bana bak güzelim, ben o dostluğa kendimi adarken sen ona sırt çevirip gittin. O yüzden kendini haklı göstermeye kalkma.
Sabeta birasını masaya bırakıp onu soğuk bakışlarla süzdü. Sonra Loke'nin içi tam da ikisinin arasındaki alışılageldik anlaşmazlıklardan birinin daha beklentisiyle cız öderken buzlar çözüldü ve Sabeta bir tebessüm girişiminde bulundu. Genç kadın ıslık çalarak uçan bir okun sesini taklit etti ve kalbinin hemen üstüne saplanan hayali bir ok sapını tutarmış gibi yaptı.
Üzgünüm dedi ikisi birden, sanzamsı bir uyumla bu durum gülüşmelerine yol açtı.
Takmaman gereken bir şeyi kafana takıyorsun dedi Loke masanın karşısına uzanıp boştaki elini onunkinin üstüne koyarken.
Kapat o konuyu, burada ol yeter, benimle Amatel'de akşam yemeği yiyen Sabeta ol. Bırak dünya bu mavdanın kenarlarında sona ersin.
Sahiden de kafama taktığım bir şey var.
Yetiştirilme tarzımıza bu kadar olumsuz bir gözle bakma. Haydi ama biz yalan söyleyerek geçimini sağlayan insanlarız. Kendi kendimize yalan söylemek sağlığımıza iyi gelmez.
İyi de kendi kendimize yalan söylemekten başka ne yapıyoruz ki Loki? Şimdiye kadar zengin olmamız gerekmez miydi? Yaşamlarımıza gönlümüzce yön vermemiz, canımızın istediği yere gidip gelmemiz, dünyadaki tüm dürüst avanakların bizi paraya boğmaları gerekmez miydi? Ama işte buradayız. Sırf hayatta kalabilmek için dünyanın öteki ucunda tanrıların cezası bağlı büyücüler hesabına çalışıyoruz.
Biliyor musun, Jean'ın beni pek çok kez şu an içinde bulunduğuna benzer karamsarlıklardan zorla çıkarması gerekti. Loki bir asından uzun bir fırt çekti. Dünyayı çok fazla üstüne alınıyorsun. Zincir sana altın ilahiyat ilkesinden hiç bahsetmiş miydi?
Neyden?
Bilinen her dinin yegane ortak esası insan halinin müşterek evrensel varsayımı.
Nedir o?
Zincir hayatın esasen kafana bok dökülmesi için bir kuyrukta beklemek olduğunu söylerdi. Herkesin sırada bir yeri vardır, sıradan çıkamazsın ve tam kendi bayına düşen bok miktarını atlattığına sevinmeye başlarken kuyruğun aslında dairesel olduğunu keşfedersin.
Bak bunu ziyadesiyle isabetli bulacak kadar büyüğüm.
Gördün mü? Evrensel diye boşuna demiyorum dedi Loki. Tabii bunun üstüne alınmamanı söylerken iki yüzlülüğün daniskasını yapıyorum, o ayrı. Başkasında gördüğün zaman kendi zafiyetlerine deva bulmak kolaydır. Geçmişi bu kadar kafana takmana sebep olan ne?
Bir kukla gibi iplerin ucunda dans etmek hoşuma gitmiyor. O ipler bana ait bile olsa. Sanırım onlardan bazılarını inceliyordum. Başladıkları yere kadar onları takip etmeye çalışıyordun.
Loki bardağıyla dalgınca oynadı. Bendenizle ilgili çelişkili düşüncelerini birbiriyle barıştırmaya çalışıyorsun. Ve ortak bir geçmişimiz olmasaydı ne tür kararlar vereceğini merak.
Kahretsin!
Sabeto ona tortop edilmiş ipek bir peçete fırlatarak nidasını vurguladı.
Bunu yapma! Sonra düşüncelerim aldıma yazılmış gibi hissediyorum.
Haydi ama haksızlık ediyorsun. Sen beni her zaman bir kitap gibi okumuyor musun sanki?
Seni yolundan çekmeye çalıştım ama...
Yarım yamalak bir çabayla dedi Loki. Hem de çok yarım yamalak. İtiraf et. İşimizi zora soktun ama bir parçam benim ve Jean'ın o gemiden kaçıp buraya geri gelmemizi istedi.
Bilmiyorum. Önce seni görmek istedim sonra da gitmeni dedi Sabeta. Yemek davetini reddetmeye çalıştım yapamadım. Ben... Hiç kimsenin benim için bir alışkanlık haline gelmesini istemiyorum Loki. Birine gönül vereceksen bunun kendi seçimim olmasını istiyorum ve de doğru seçim olmasını.
Ben hiç seçme şansım varmış gibi hissetmedim. Seni tanıdığım ilk saatlerden itibaren. Bunu sana ilk söylediğim zamanı hatırlıyor musun? Beni neredeyse damdan aşağı atacak.
Hak ettiğini düşünmüştüm biliyor musun? O fikir arada sırada tekrardan aklıma gelmiyor değil. Elimin altında bir dam olsun veya olmasın.
Sen zor bir kadınsın Sabeta ama zaten yalnızca zor kadınlara aşık olmaya değer.
Öyle bir şeyi nereden bilebilirsin ki? Hiç başka birine aşık?
Bak o kısmı çok kolay. İşe mümkün olan en zor kadından başladım. O yüzden başka bir tane bulmama gerek kalmadı.
Beni baştan çıkarmaya çalışıyorsun.
Sabeta genç adamın elini bir kez sıktı ardından geri çekildi.
Fakat ben tümüyle baştan çıkmamayı seçiyorum Loki Lamora.
Tümüyle mi?
Evet, en azından şimdilik.
Loki iç geçirdi. Akşam ummaya cüret ettiği gibi sona ermiyor olabilirdi. Fakat bu iyi bir refakatçi olmamak için geçerli bir sebep değildi. Öyleyse kart ayında kaldığım sürece hala peşinden koşacak iki ihtirasım var. Tatlıya ne dersin?
Kıyıya dönmeye ne dersin?
Bunu önerdiğinde neler olabileceğini düşünüp meraklanmıştım. Mancınık vasıtasıyla mı gidiyorsun yoksa dev bir uçurtmayla mı?
Tek bir gösterişli çıkış kâfi, ikincisi patavatsızlık olur. Bu batılıların biz Kamorluların kendine hakim olamadığını düşünmesine izin veremeyiz.
Onları sahile taşıyan kadife minderlerle dolu altı düz tekne, kışta kürek çeken ve şaşırtıcı derecede suskun bir ihtiyar tarafından yönetiliyordu. Loki ile Sabeta, lokanta mavnasındaki fenerlerin beyaz mavi ışıklarıyla parıldayan sularda dostane bir sessizlikle yan yana yolculuk ettiler. Hava ateş böceği gibi yanıp sönen, su tuvaline kendi kısık ışıltılarını katan soluk ve pırpırlı beneklerle doluydu.
''Ateş hükümdarları'' diye fısıldadı Sabeta. ''Kartrey'nin gece kelebekleri, gün batımında yumurtadan çıktıkları ve şafakta öldükleri söylenir.''
''Biz de karanlığın yerlileriyiz, sen ve ben'' dedi Loke. ''Bazılarımızın biraz daha uzun süre dayanmasına sevindim.''
Onları rıhtımda iki fayton bekliyordu.
''Biri senin, biri de benim için galiba'' dedi Loke.
Kurdelelere, görevlere ve yanan simya malzemeleriyle dolu arabaları birbirimizin kapısının önüne dökmeye kaldığımız yerden devam etmek için.
Sabeta ona ilk faytona kadar eşlik edip kapıyı açık tuttu.
Jan'ın nacakları sürücü de vardığınızda sapasağlam teslim edilecek.
Sağ ol. Yine üç gece sonra mı?
Loke bir ayağını faytonun basamağına atarken genç kadının elini tuttu ve Sabeta elini çekmeyince fazla sırıtmamak için yanağının içini ısırdı.
Hadi ama, evet demek istediğini biliyorsun.
Üç gece sonra faytonu ben yollarım. Lakin bu sefer bir yer bulma görevini sana bırakıyorum. Sanırım bazı fikirler edinecek kadar şehri gezdin.
Ah, ben de fikir çok. Loki eğilip kadının elini öptü, sonra da faytona bindi. Sana son bir tavsiye verebilir miyim?
Ver bakalım.
Sabeta kapıyı iterek kapattı ve parmaklıklı pencereden ona baktı.
Kendine bu kadar yüklenmekten vazgeç. Biz neysek oyuz. İçimizden neyi sevmek gelirse severiz. Bunu hiç kimseyi haklı çıkarmak zorunda değiliz. Kendimize bile. Bunu sana daha önce de söylediğimi hatırlar gibiyim.
Teşekkürler.
Sabeta fayton kapısının kilidine bir şey yaptı. Sahiden de neysek oyuz. Bak beni dinle. Eve vardığınızda sürücüm seni dışarı çıkaracak. Boşu boşuna kapıyla uğraşma. Kilit mekanizmasını içeriden bozdum.
Ne? Dur bakalım, sen ne?
Haydi iyi yolculuklar dedi genç kadın el sallayarak. Ayrıca yılanlı numaranın çok hoş olduğunu bilmeni istiyorum. Hatta zarar görmemeleri için epey uğraştım. Çünkü o şirin yaratıkların sana iade edilmesini isteyeceğinden emindim.
Sabeta faydonun yan tarafına iki kez vurdu. Loki'nin üstündeki kabin tavanı kayarak açıldı ve fayton parke taşlarının üstünde tıngır mıngır yola koyulurken yılan yağmuru başladı.
51. ayrımın sonu. Sayfa 480.